Merhaba, Kuluçka Podcast'in bu bölümünde Fırat Çoban ve Görkem Pancaroğlu ile birlikteyiz. Ben konuk açılışçı olarak sizlerle birlikte bulunuyorum şu an. Müthiş. Program tabii yine Kuluçka Podcast'in diğer programları gibi herhangi bir izleyi olmayan, herhangi bir akışı olmayan, son derece doğaçlama gelişecek bir program olacak. Ben de Demokles'in kılıcı gibi bu iki programcının başından sonuna kadar programı denetliyor olacağım.
Çok izliyor olacağım.
İzliyor olacağım. Kafalarındaki konu program yapacak olan arkadaşlarımızın dijital emek. Emeğin sosyal medya üzerindeki görünümü, yansımaları. Bunları konuşacaklar. Umuyorum bizi şeye boğmadan, İngilizce terimlere, kavramlara boğmadan keyifli bir program olur. Öyleyse intro gelebilir.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.
Ne okudun? 5 yıldır ne yapıyorsun?
Yeni medya benim aslında böyle. Benim aslında kafamdaki şey de okuldan 4-5 kişiyi toplayıp "Lan biz bu 5 yılda ne yaptık hani? Böyle bir şeye gerek var mıydı? Biz bunu 6 ayda bitiremez miydik?" falan gibi böyle bir program yapmak.
Zaten sertifika programı değil miydin ki ya?
Yok, o kadar da değil. Şimdi abartmıyorum ama yani yapsan olur.
Olur mu?
Yani yapsan aynı şeyler alır neredeyse yani.
Şeyle başlayalım. Yeni medya ne? Ne?
Görkem biraz kendini tanıtsın.
Ne yapıyorsunuz yani yeni medyada?
Öncelikle benim kendimi tanıtmam gerekiyor söylesem. Kuluçka da aslında kuruluşundan itibaren backup gibiydim neredeyse. Her programın içerisinde vardım ama her programın içerisinde olmama rağmen görünür vaziyette değildim.
Sen 5. programda arkadaki helal olsun sessizsin değil
mi? Evet, evet. Kan şekerle. Ben Görkem Pancaroğlu. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya mezunu sayılırım. Artık hafta yormuyorum ki mezunum. Aynı zamanda çift ana dal programı ya da halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde okumuş bir insanım.
Ve 3 etti.
3'e. Halkla ilişkiler ve tanıtım. Mantıklı. Bu açıdan düşünmemiştim. 3 diploması olan bir insanım yani.
Yeni medya bölümü ne? Niye böyle bir bölüm var? Niye böyle bir bölüme ihtiyaç duymuşlar bir kere?
Güzel soru. Yani ben aslında bölüme ilk giderken kafamda kurguladığım şey, planladığım şey bu tüm dijital süreçleri İnceleyeceğim, böyle dibine gireceğim, işte tüm alt teorik altyapıyı öğreneceğim, pratikleri gibi çalışacağım falan bir bölüm bekliyorum. Ve geldiğimiz noktada...
Bir şey soracağım. MacBook verildiğini önce mi öğrendin sonra?
Sonra öğrendim. O iyi bir motivasyon oldu. Yani benim 5 yıl dayanmam aslında bir motivasyon bir oldu.
Ya şey diye düşünmüş olabilir. Ben ömrü billah bu MacBook'u alamam. Gideyim bir bölüm okuyayım.
Bir yıl okuyayım.
Yani... Az kalsın Sütlüce'de yurtta kalıyordu o hikaye.
Söylemem, o yurt çok güzel yurt. Çok güzel yurt.
Sütlüce'de bıçak güzel.
Ya o kısım bilmiyorum ama güzel yurt.
Sütlüce'de uykuluk yemediniz değil mi?
Yedik. Yok,
yedim ben.
Ne diyorsun?
Ya beni pek açmadı.
Uykuluk.
Vallahi.
Kokoreç'e
bak. Ben küşlemeciyim.
Şey, Bursalılara da bir şey denmiyor ama yemek konusunda.
Küşlemeciyim.
Yani bilmiyorum.
Şeyle devam edelim.
Yeni medya.
Çünkü şeyle konuyla çok ilişkili.
Evet. Yani. Şöyle aslında yeni medyaya bir tanım yapmak dünyanın en zor işlerinden biri. Yani okulda birinci sınıfından dördüncü sınıf.
Abi tanım bile vermemişler bölümde.
Bir popülizm, iki yeni medya.
Yeni medya dediğimiz kavram aslında dijital süreçler içerisinde yer alan neredeyse her şeyi kapsayan bir alan. İçeride işte dijital gazeteciliği de barındıran, işte dijital reklamı da barındıran. Yani dijitale dokunan her yerde bulunan bir iş. Yani bu tarihsel süreç içerisinde baktığımızda yeni medya dediğimiz kavram aslında... Gazetelerin çıkışıyla gazete aslında bir tanımlama gibi kabul edilebilir. İşte daha sonra televizyonun çıkışıyla radyonun çıkışıyla radyonun tanımı için yeni medya tanımı yapılabilir. Ama internet dediğimiz olgu işte bu bahsettiğimiz araçların hepsinden çok daha geniş bir noktaya değinen, çok daha geniş bir ekosistemi içerisinde barındıran, işte çok daha farklı noktalara değinebilen bir alan olduğu için böyle doğrudan bir tanım verebilmek çok zorlaşıyor yeni medya. Şu anki geldiğimizden yeni medyaya. Aslında internet içerisindeki tüm süreçleri barındıran bir program diyebiliriz yeni medya eğitimi için. Yeni medya için de aslında bu süreçler içerisinde yer alan her şeyi kapsayan alan diyebiliriz. Yani yeni medya dediğimizde bir dijital reklamcı da kendini yeni medyacı olarak tanımlayabilir. İşte bir dijital içerik üreticisi de yeni medyacı olarak tanımlayabilir. Veya bir yeni nesil gazeteci de kendini yeni medyacı olarak tanımlayabilir. Aslında baktığımızda böyle sınırlarının çok net çizilebildiği bir alan değil yeni medya. Bu açıdan dolayı çok sıkıntılı bir iş. Yeni medya ile alakalı bir tanımda bulunur demek.
Öyle. Yani bayağı ansiklopedi tanımı.
Ya 5 yılda ben bunu öğrendim. Bu. Benden bu.
Valla bölümün %90'ı tanımaya bu.
Yani şey çok iyi hatırlıyorum. 3. sınıftaydı. 3. sınıfın 2. dönemindeydi. Bir dersin adını hatırlamıyorum. Yine hala yeni medya nedir falan filan gibi böyle konuşmalar vardı. Ve ders içerisinde şey hatırlıyorum sınav öncesinde. Ama hoca yeni medya nedir diye bir şey sorsa acaba hani. Ama bu sınıftan kim cevaplayabilir gibi bir şey geçmişti aramızda.
Bir şey diyorum sen de cevaplayamazdın.
Ben de cevaplayamazdım belki.
Çünkü ben şu an... Beni, bir dakika sen programın başında beni buraya kitlediniz. Programa dahil olmam konusundaki böyle bir niyetim yok. Şey, bir şey de konuşmamıştık.
Söylediklerinden önce şunu sormam gerekiyor. Bu işin kurucusu benim. O yüzden ona göre yeter alalım.
Emrivaki yaptınız. Ben de o zaman tüm meseleler yaptığı noktada, derinleştiği noktada goygoya bağlayarak programını sabote edeceğim.
Tabii ki.
Kendime yüklediğim misyon bu.
Onur diyorum.
Bu programda. Görkem'e 4 senedir soruyorum bu yeni medya nedir? Oğlan evde bir şeyler okuyor, çalışıyor, ediyor. Bu çocuk ne yapıyor? 4 senedir. Hatta annesi işte komşulara anlatamıyor kadın. Bizim oğlan ne okuyor diye sorduk. büyük dert. Bu çocuk ne okuyor, ne ediyor?
Düzgün bölümümüz Allah'tan çap başladı.
Bir de Allah'tan çap başladı. Bir de özel üniversite diye şey diyorlar. Ama işte bir özel üniversitede yazmışlar çocuk parayla okutuyorlar.
Ya şey çok yatırıyorum mesela yani.
Parayla yeni medya okutuyor.
Parayla yeni medya okutuyor. Daha da yani.
Ha bir de şey var. Parayla 2 yıllık mı okuyorsun gibi bir şey de var yani. Hani yeni medya 2 yıllık mı falan gibi böyle.
İşte Görkem'e de soruyorum ediyorum. En son gerçekten 3. sınıfta yapamaz demem nedeni o. Bu senenin başında herhalde bana bir yeni medya tanımı yaptı. Bu az önce yaptığı tanıma benzer bir şey. Bayağı etkilendim. O da muhtemelen 4. yılın sonunda farkına vardı.
Bu arada bu tanım bir yerden öğrendiğim bir tanım değildir. Kendi çıkarımlarımla ortasında
oluşmuş. Made by Görkem Pancaroğlu.
Muhtemelen böyle tanımlanıyordur ama ben kendimi keşfettim.
Cihan da yapı sökümü bulmuştu.
Aynen Cihan da yapı sökümü bulmuştu.
Çok güzel bir tanımdı saydan.
Öyleyse şöyle bir soruyla başlayalım. Günde kaç saat vakit geçiriyorsun sosyal medyada?
Yani bu soruya aslında net bir cevap vermek kolay bir iş değil. Çünkü o anın gündemiyle aslında belirlenen bir iş. İşte bir haber alma platformu olarak kullanmak mesela bir sosyal medya platformları, sosyal medya ağları, sosyal ağları haber alma platformu olarak kullanmak farklı bir motivasyon. Orada boş zaman geçirmek, eğlence go yapmak farklı bir motivasyon. İşte insanlarla iletişim aracı olarak kullanmak farklı bir motivasyon. Ve o anki, o gün içerisinde senin yapmak istediklerin de şekillenen bir şey. Ama ben genel bir cevap vermem gerekirse gün içerisinde 3-4 saat harcadığımı düşünüyorum.
WhatsApp yani. Dahil mi buna?
WhatsApp dahil.
Niye
WhatsApp
bizim özellikle... mesajlarımıza cevap vermiyorsun?
Güzel bir soru tekrar. Yani ben internetin bu kadar hayatın içerisinde düzenle insanların bu kadar erişilebilir olmasını çok
benim bununla
beğenmiyorum.
Ilgili, bununla ilgili bak anayasa hukuku çalışmaya düşündüğüm bir dönem var. Erişilememe hakkı diye bir şey düşünüyor.
Yuh ya.
Yani ne oldu kan?
Ya mesela
yuh abi tezlerimiz de çalınıyor abi.
Ne tezi ya? İnternet.net'e baktım TÜBİTAK yapmış yok.
İnsan içinde fikirlerimi söylemeye de gelmiyor artık ya. Dost bildik.
Bu erişilememe hakkı aslında bir şey üzerinden var böyle bir durum. Yani bu internetin insanlara bu kadar erişilebilir hale getirmesinin bir çıktısı olarak freelance çalışan bireyler üzerinde böyle bir sözleşmelerde erişilemem hakkı gibi bir tanım kullanılıyor günümüzde. İşte saat 5 ile işte saat 8 ile 5 arasında freelance olarak çalıştığın bir alanda işte her türlü maili, her türlü telefonu cevaplaman gerekirken saat 5'ten sonra mesai saatin bittiğini aslında erişilemem hakkının tanımlanması gibi bir şey.
Daha fazla mesaiye dair şeyleri var diye. Öyle nerede duydum?
Freelance işte bu alana çok sıkıntı olmuş olduğu için.
5'ten sonra gelen herhangi bir mail cevapladığında anlamayın. Cevapladığında işte fazla mesai olarak.
Evet verilen. Çünkü yani dediğim gibi yani internet dediğimiz olgu insanları müthiş erişilebilir hale getirdi. Ve işte günün her saatinde, her dakikasında işte haberleşebildiğin, her dakikasında bir iş kitleyebildiğim, bir şey sorabildiğim vesaire bir ağ oluşturdu.
Şöyle 20. yüzyılla beraber zaten toplumun şeye dönüşmesi, fabrikaya dönüşmesi mevzusu. Hı hı. kitle iletişim araçlarıyla şeyin, Marx'ın tahayyül bile edemeyeceği bir biçime gitti bence. Yani iş yeri tam manasıyla belki yok olmaya doğru gidiyor o iş yeri kavramı. Çünkü iş yeri şeyle tanımlayalım. İş yerini şeyle tanımlıyorsun. Çalıştığın yer. İş yeri dışı da çalışmadığın, yani emeğini satmadığın yer. Bir üretim sürecinin dışında olduğun yer olarak çok basit bir biçimde şey yapabilirsin. Tanımlayabilirsin. Bugün sen elindeki şeylerle, cihazlarla, evindeki cihazlarla 24 saat aslında o şeyin içerisindesin. Emek sürecinin içerisindesin. Buna şey de dahil değil. Yani birazdan konuşacağımız o dijital emek muhabbeti de dahil değil. Hatta bunun çok uç bir noktası. Marjinalleştirilmiş bir noktası. Bunun haricinde zaten sen sürekli çalışıyorsun. Sürekli bir üretim sürecinin içerisindesin. Almanya gibi daha gelişmiş kapitalist ülkelerde böyle maillere cevap vermek gibi mesai sonrası. Bunlar mesai ücreti olarak geri dönebiliyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde bu çalışma 24 saat devam ediyor. Eve gittikten sonra dahi patronunuz size mesaj atabiliyor işle ilgili. Sizi arayabiliyor. Gece size bir iş yaptırabiliyor.
Ben de şeyi anımsıyorum. Yani çok böyle sizin bağlamınızdan koparmadan. Şeyin Lev Strauss'un işte mit ve anlamında vardı. Çok hoşuma giden bir pasaj. Orada işte bu kültür oluşumunun, kültürün ancak eksik iletişimin olduğu yerde var olabileceğini söylüyor. Bunun biraz yazılılıkla da ilgisi var haliyle. Çünkü ne kadar bu sosyal medya aslında yazılı bir mecra gibi gözükse de haliyle aslında esasen görselliğe hitap eden, görsellik üzerinden var olan bir mecra. Yani şey anlamında söylüyorum bunu. İşte söz uçar yazı kalır meselesi var ya, yani sosyal medyada kalıyor. İnternet üzerinde de kalıyor. Öyle yazıya yakın bir formu var bu yönüyle. Ama eksik iletişim dediğimiz şey ancak kültürün ortaya çıkması için gereken şey. Bu eksik iletişimi de şuradan anlıyorum. Yani insanların işte 24 saat beraber vakit geçirmemesi gerekir. İnsanların 24 saat dünyanın geri kalanı hakkında ne olup bittiğinden haberdar olmaması gerekir. O işte münzevi kılması gerekir kendisini bir noktada. İnzivaya çekilebilmesi gerekir. Bir noktada iletişimin kesilmesi gerekir. Sınırların çizilmesi şimdi gerekir ki kültür meydana getirilir.
Bununla alakalı şöyle bir tartışma da var aslında işte yeni medya teorisyenler arasında. Kültür dediğimiz diye bir kültür dediğimiz kavram aslında günümüzde var mı yok mu diye bir tartışma da söz konusu. İşte kültür dediğimiz kavram var mı? Böyle bir şey günümüzde bahsedilebilir mi? Geçmişte bahsettiğimiz işte insanların toplulukların diğer topluluklardan haberdar olmadığı düzlem içerisinde kendilerine ait işte olgular oluşturdukları bir sistem söz konusuyken şu an geldiğimiz noktada lokal kültürlerin artık kalmadığı, tamamen evrensel kültürlerin yok olduğu falan.
Çok şey, bir ayrı bir tercih. Kaan'ı yakalayayım ben. Deleuze bununla ilgili tam bu noktada müthiş bir şey söylüyor. Çok iyi denk geldi. Yani birbirlerini tamamlayacak bir şey. Bu toplumla o artık enformasyon teknolojilerinin ele geçirdiği toplumla ilgili Deleuze diyor ki artık sorun insanların kendini ifade etmelerine yol açmak değil. Yani önceki örneğin bir 50 yıl önce 1930'ların dünyasında, Avrupa'sında otoriter rejimlerin yükselişe geçtiği dünyada ifade hürriyeti en temel liberal değerlerden biri. İnsanların kendilerini ifade etmelerine yol açmak, buna imkan vermek çok kıymetli. Daha şeyden bu yana hatta. Thomas Paine'den 17. yüzyıl sonundan bu yana en temel değerlerden biri bu ifade hürriyeti. Ama bu çağ için diyor ki Deleuze hayır. Zaten insanlar kendilerini yeterince ifade ediyorlar. Hatta o kadar çok ifade ediyorlar ki, çünkü baskıcı güçler kendilerini ifade etmeye zorluyor insanları. Esas mesele bu çağda insanlara sonunda bir şeyler söyleyebilmeleri için kendilerine inziva alanları yaratmak. Yani biraz inzivaya çekilsinler, dinlensinler ki söz asıl anlamını bulabilsin, o şeye girsin. Yani söylenecek hiçbir şeyin olmaması, hiçbir şey söylememe hakkı ne büyük bir nimet. Çünkü o ancak o zaman nadir olanı ve daha da nadir olanı, söylenmeye değer olan şeyi yakalama şansı doğar diyor. Müthiş bir şey. Müthiş bir yaklaşım. Bu kültürle olan şeyini zaten kurabiliyorsun. Şimdi baskıcı güçler bugün de bahsedeceğimiz o dijitalleşme süreçleriyle Twitter'ın da, Facebook'un da, Instagram'ın da, diğer alanlarda seni sürekli bir söz söylemeye, sürekli orada bir üretimde bulunmaya itiyor çeşitli yollarla. Ve sonunda aslında söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmıyor. Çünkü sürekli şey içerisindesiniz zaten. Hani bunun kültür yaratım süreci üzerinden de belki şey yapabilirsin. Şey gibi hani düşünebilirsin yani.
Bence çok şey bir katkı oldu. Keyifli bir katkı oldu. Şey düşünüyorum yani daha somutlaştırırsak örnekleri. Sürekli bir haliyle tarih yaşanmış hatıralar toplamı bir hadise olduğu için her gün yaşanmış bir olay oluyor. Yani bu insanlık tarihi içerisinde. Bugün bilmem nenin kurtuluşu, bugün işte onun ölüm yıl dönümü, bunun doğum günü. Hepimiz için de geçerli bu. İşte biz de benzer kutlamaları yapıyoruz, ediyoruz filan. Ve hani sosyal medyayı böyle kullanmaya kalktığınızda yani belirli gün anmalar haftasının ötesine geçme şansınız yok. Yani her gün anılacak şey var. Siyasetçi profilleri falan hani Görkem daha yakından incelemiştir, etmiştir. Her gün bir şeyin kurtuluşu yani bir şeyin mutluluğu, birinin doğum günü, birinin ölüm yıl dönümü falan. Ve bu iletişim şeyi içerisinde bahsettiğin gerçekten insanın başka bir şeyleri konuşmaya imkan dahi kalmıyor. Eğer kendinizi bu şeyden soyutlamazsanız, çekmezseniz, geri çekmezseniz. Yani ben mesela her sene aynı şeyleri kutlamaktan sıkıldım. Buna kendi doğum günümde dahil. Yani insanların bazı günlere işte o 365 gün içerisinde kimi günlere anlam yüklemeye çalışmasını idrak edebiliyorum.
Ki Türkiye kıymetli gibi bir yerde yaşayınca da bu ülkede yaşamak, politik biri olarak yaşamak şeye dönüşüyor. Belirli günler ve haftaları evet. Anmaya.
Yani güzel bir ajandanız yani, varsa evet. Tarihlerin yazdığı her gün anacak bir şeyler bulursunuz. Güzel görsellerle. Şey de var, bu işin pazarı da var. Twitter, Facebook'unda. Yani tabii ki şey değil burada söylemeye çalıştığım şey. Yani anılmasın de elbette değerli, önemli günler var. Her sene belki daha farklı idrak edilecek günler. Ama şey, o bahsettiği işte Deleuze'ün özellikle çizdiği noktadan hareketle o insanın kendisini münzevi kılmasının önüne geçen bir şey bence. Bundan uzaklaştıran bir şey. İlaveten
buna ilave ben şeyi söyleyebilirim belki canlı bir örnek olarak. Bir dönem bir siyasi partinin sosyal medya hesaplarına yardımcı olarak bulunduğum bir cüzdan var. Ve işte o belirli bir gün ve haftalar ciddi bir iş ve bir gün içerisinde bazen öyle noktalar geliyordu ki 3 tane şey gerekiyor kutlanması gereken veya anılması gereken.
Bir de şey, yani, bir de şimdi parti herkes değil. İçin bir partiyse yani şey de değil. Listeyi de
geçemiyorsun, daraltma şansın da yok.
Daraltamıyorsun yani. Yani herkesi analım. Sabah Münir Özkul'la falan başlayıp yani şey kadar.
Ya bu şey çok kıymetli kan o inziva olayı. Söz söylemeye yönelik. Sözün kıymetini arttırmak için o inziva gerekiyor. Hatta söylemekten de öte Deleuze doğrudan şey için düşünmek için o sükunete ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani o iletişimden, enformasyondan ziyade senin sükunete ihtiyacın var bir şeyleri kurabilmen için, bir şeyleri gerçekleştirebilmen için. Şeye aslında konuya çok dağınık girdik.
Bayağı dağıttık.
Şeyle aslında. Bayağı dağıttık konuyu. Çok da güzel oldu. İşimiz bu çünkü.
Ya toplayabiliyorsan yani, güzel de.
Konuş kapalı hoş geldiniz.
Toplayamazsan
bunu şöyle toparlamaya çalışalım.
Toplayamazsan sıkıntı değil.
Birazdan bu işin işte dijital emek nedir? Maddi olmayan emek muhabbeti nedir? Bunlara biraz gireriz ama öncesinde bu Görkem'in de bölümünü böyle ansiklopedi tanımıyla anlattığı şeye dönelim. Bu dijitalleşme sürecinin çok kısa bir tarihçesine girişelim.
Ben belki yatarım ha.
Bu ne oldu?
Siz buraları konuşurken
Görkem sen konuş biz geliyoruz.
Yani bu aslında alabildiğim en kısa şekilde alacağım bunu. Yani çok sıkıcı bir iş, bunun farkındayım. Ama bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Kan bu arada sanırsam uykuya gitti. Belirtmem gerekiyor ki. 60'ların başlarında aslında internet dediğimiz kavramın olgu oluşmaya başlıyor. Daha öncesine dayanan bir tarihi var ama ilk işte IP protokolleriyle birbirine mesajlaşmanın söz konusu olduğu proje Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen ARPANET projesi. Temelde 15 adet bilgisayarın bir araya geldiği işte ve tek bir merkezden diğer merkezdeki bilgisayarlara haber gönderilmek amacıyla kurulan bir sistem internet. ve bu düzlem işte internetin uzunca bir süresini kapsayan işte tek bir merkezden haberin çıktığı diğer merkezden ise bunun alıcı olduğu konumu tasvir etmekte. Yani Web 1.0 dediğimiz dönem de aslında bunu getiriyor. Web 1.0 dönemi işte şirketlerin birçoğunun internet sitelerinin olduğu, işte bankaların vesaire internet sitelerinin olduğu, haber yayınlarının yapıldığı, işte Türkiye'de MyNet, Milliyet gibi belki platformların kurulmuş olduğu dönem. Bu dönemin en büyük özelliği ise o bahsettiğimiz etkileşim kısmını, işte karşıda okuyucunun, dinleyicinin etkileşimde bulunamama sorununun ortaya çıkmış olması. Şöyle ki, bir merkez bilgisayar söz konusu burada iletişimi sağlamak için. Ve bu merkez bilgisayar diğer bilgisayarlara ağlar üzerinden bilgileri aktarıyor. Ve sizin gördüğünüz düzlemde bir haber sayfası okuyorsunuz. Haber sayfasına ise net olarak bir şeyde bulunma, geri dönüşte, feedback'te bulunma gibi şansınız olmuyor. Bunların en büyük şey ise, o dönemki alternatif ise discussion forumlar dediğimiz tartışma forumları. Tartışma forumları biraz daha insanların karşılıklı konuşabildiği ve işte bir konu hakkında tartışabildiği ağlar. Yani tabii çok daha ilkel örnekler olduğu için bunlar kafamızda bir Twitter örneği oluşmaması gerekiyor. Etkileşim yine çok daha sınırlı kaldığı ama işte insanların bir nebze de olsa birbiriyle ilerleyebildiği, birbiriyle haberleşebildiği, birbirine katkıda bulunabildiği sistemler. 2004 yılında ise CERN'de Tim Berners-Lee'nin HTML kodlamayı bulmasıyla CERN'deki tüm bilgisayarların birbirleriyle haber gönderebilmesi ve birbirine bilgiyi birbirine dağıtabilmesi için bulduğu HTML kodlamayla ortaya çıkan Web 2.0 dönemi aslında şu an bizim deneyimlemekte olduğumuz internet dönemini tasvir ediyor. Web 2.0 dönemi, yani şu an aslında temelde bizim internette gördüğümüz her şeyi kapsayan, işte Web 1.0 dönemi daha yazı ağırlıklı olan bir dönem olurken, işte Web 2.0 daha görselin ön plana çıktığı, işte insanların etkileşimi çok yoğunlaştırdığı, işte birbiriyle etkileşimin her saniye ilerleyebildiği bir sistem. Ve günümüzde Web 2.0'ın işte en son gelişmiş hali ise sosyal medya platformları, sosyal ağlar. Sosyal ağlar işte insanların bir araya gelebildiği, fikirli beyan edebildikleri, işte birbiriyle belki bağlantısı olmayan hiç kimsenin birbirini tanımadığı bir düzlemde bile birbiriyle iletişime geçip birbiriyle bir şeyler tartışabildiği bir sistem. Ve günümüzde işte bundan kaynaklı olarak da insanların bir şeyler söyleyebildiğini, işte demokratik katılımını arttırdığını, bir noktada belki kamusal alan yarattığı iddiasının bulunduğu, işte demokratik katılıma destek verdiği, demokratik katılımı arttırdığı gibi iddiaları barındıran bir sistem aslında Web 2.0 günümüzde geldiğimizde.
İnternetin tarihini, bu dijitalleşme sürecinin tarihini bence net bir biçimde ortaya koymaya çalıştım.
Yani gönül ister daha uzun anlatabilelim, daha detaylı değinebilelim ama burada dinleyenleri bayıltmanın anlamı yok. Kaan Şeker yanımızda uykuya daldı bile.
Şeyden devam edelim, yani bu en son değindiğin nokta artık bitirirken, bu Web 2.0 ile beraber kullanıcılara farklı bir arayüz sunuldu. Daha fazla etkileşimde bulunabiliyorlar. Yalnızca şey değiller, bir televizyonda olduğu gibi monolog bir süreç yok.
Bir eşik bekçisi gibi bir tanım söz konusu değil aslında sosyal medyada. Yani hangi mesajın yayınlanacağını, hangi mesajın yayınlanmayacağını belirleyen bir bir merkez yok.
Şey, ondan öte bir şey yayınlayabiliyorsun.
Evet.
Bir şey yaratabiliyorsun. Yani bu medyanın belki yeni medya olarak
bir tarif edilen... Bir süreç içerisinde bulunabiliyorsun.
Yeni medya olarak tarif edilen bir şey bence en net tanımlarından biri olabilir.
Ki sen bu arada
bir şey sürecinde, bu süreç içerisinde artık sen öznesin. Bir sürecin nesnesi değilsin. Şeydek gibi.
Ya burada belki şeyden bahsetmek doğru olabilir. Mandelberg'in bir sosyal ağlar kuramı vardır. Sosyal ağları tanımlamak için 5 şeye odaklanmamız gerekir. Bu tanım içerisinde bahsettiği 4 şey teknik tabirler olması neticesiyle şu an aslında bizi çok ilgilendirmese, asıl odaklanması gereken şeyin user generated content dediğimiz insanların ürettiği içeriklerin oluşturduğunu söyler. Yani Web 2.0 dönemi aslında tamamen kullanıcıların ürettiği...
Sosyal medyanın tanımı mıydı?
Sosyal ağların tanımı.
Sosyal ağların tanımı.
Web 2.0'ın aslında şu an geldiği düzlem tamamen işte user generated content'in ön plana çıktığı, işte kullanıcıların aynı zamanda üreticiler olduğu bir düzlemin oluşturulduğu bir alan olarak tanımlanabilir. Yani en önemli noktası, en değinilmesi gereken noktası bu.
Buradan hareketle tanımı yaparken en son söylediğim bir şey vardı. Yani burada artık insanlar, kullanıcılar, özneler istedikleri gibi girip yorum yapabiliyorlar, tartışabiliyorlar.
İstedikleri gibi demedim. Böyle bir iddianın olduğunu söyledim.
Yani böyle bir iddia var ve bu iddia aslında şeyle temelleniyor. Başka bir iddiayla, daha büyük bir iddiayla. Sosyal medya bir kamusal alan inşa ediyor 21. yüzyılda. Yani bireyler şeye karşı, devlete karşı, egemene karşı orada özgürce kendini kurabiliyorlar, kendini ifade edebiliyorlar. Her türlü baskıdan uzak bir biçimde. Böyle bir şey var, iddia var.
Bu Habermas abimizin müthiş kamusal alan tanımıyla özdeşen bir iş.
Ama... Yani kamusal alanın kendisi de başlı başına
sıkıntılı bir
sıkıntılıyken bir de bu şey için iddia ediliyor.
De burada belki konuşması gereken insan Henry Jenkins. Bir yeni medya teorisyeni olarak. Sosyal medyanın bir ve işte internetin günümüzde geldiği noktada bir katılımcı kültürü oluşturduğunu ve bu katılımcı kültüründe işte herkesin demokratik katılıma sahip olduğunu vesaire gibi böyle daha teknoloji fütüristliği, teknoloji severliği yapan bir durum söz konusu. İşte burada bahsettiği şey, burada artık eşik bekçileri yok. Burada insanlar istediğini yazabiliyor. İşte insanlara bir merkez dayatması yok. İnsanlar işte o iktidar mekanizmalarından buradan kaçabiliyorlar. İktidar mekanizmalarını buradan eleştirebiliyorlar gibi böyle.
İşte tam bu noktada zaten şeyi bütünüyle reddediyorum da Fox gibi. Yani bu sosyal medyanın bir kamusal alan inşa ettiği savını zaten bunu çok böyle tartışmaya da gerek görmeden reddediyorum da. Bu şey mevzusu Jenkins'in egemene karşı insanların burada bir şey ifade edebildikleri ve herhangi bir şeye zorlanmadıkları şeyine önermesine çok katılmıyorum. Bu ilk başlangıçta açarken Kaan'la konuştuğumuz o Deleuze'ün değindiği noktadayım tam olarak. Yani aslında egemenler artık bir şey ifade etmeye sizi zorluyorlar. Ve bunu zorlamak yalnızca şeyle, devlet bunu zor aygıtlarıyla yapmıyor ya da egemenler zor aygıtlarıyla yapmıyor. Bu sistemin ölçemediğimiz, göremediğimiz, dokunamadığımız belki binlerce manipülasyon aracı var. Bu binlerce farklı manipülasyon aracı yoluyla siz sürekli şeydesiniz. Sosyal medyada kendinizi ifade etmeye, bir şeyler yazmaya, bir işte fotoğraf çekinmeye, sürekli bir paylaşım yapmaya kendinizi zorunda hissediyorsunuz. Asıl zorlama da aslında bu. Bu kültürün inşa edilmesi, bu kültürün dayatılması. Yani çok ilginçtir. Herhalde bir 100 yıl evvel bu selfie olayından hareketle düşündüğüm, bir yerde de dinlediğim bir şeydi. 100 yıl evvel insanların kendilerinin fotoğrafını bu kadar çok çekecekleri yazılsa herhalde çok inanılır bir şey olmazdı bu. Var olan tüm ütopyalardan daha farklı bir distopya olabilirdi. İnsanın kendi fotoğrafını bu kadar çok çekeceği, her gün onlarca fotoğraf çekilip bunu sosyal şeyde çeşitli yerlerde paylaşacağı. Yani bu durum şeyin Foucault'un gözetim toplumundan da çok ileride bir şey. Bireylerin kendilerini gözetim altında tuttuğu selfiler yoluyla, paylaşımlar yoluyla, storyler yoluyla gün içerisinde sürekli o şey içerisinde kaldıkları, ağ içerisinde kaldıkları, hatta bilinçlerinin ağ tarafından özümsendiği bir şey. Gerçeklik bu. Hart'la Negri şeyde, çoklukta ya da Duyuru'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu çağın işçisinin bilincinin medyalaşmış bir bilinç olduğunu iddia ediyorlar. Mesela yabancılaşmış bir bilinçte bilinç bu klasik proletaryanın yabancılaşmasından hareketle bölünmüş bir bilinçtir. Yani bilinç ayrılmıştır. Kavrayamaz. O yabancılaşma sürecini kavrayamaz belki. Sömürü sürecini kavrayamaz. Ama medyalaştırılmanın içerisinde bireyin bilinci o ağ ortamına tabi kılınmıştır. Burası bence çok şey, çok kıymetli. Bireylerin kendilerini sürekli paylaşım yapmaya mecbur hissetmesi, sürekli fotoğraflarını bir yerlerde yayınlamaları, sürekli paylaşım yapmaları tam da bu noktadan okunmalı. Ve bu noktada buradan hareketle de Jenkins'in söylediği şeyin, yani insanların zorlanmadığı iddiasının bilakis tam tersi olduğunu, bireylerin buna zorlandığını manipülasyon araçlarıyla görebiliyoruz. Bir de bu hikayenin başka bir şeyi var. Başka bir boyutu var. O dijital emek dediğimiz muhabbeti anladığımızda karşımıza çıkan dijital emek sömürüsü kısmı bence çok çok daha önemli. Çünkü birazdan konuşacağımız üzere aslında ilk bölümde bahsettiğimiz üzere bu iş yeriyle yaşamı, iş dışı yaşamı birbirinden ayıran çizgiler 20. yüzyılla beraber günle gün azaltılmaya başlamıştı zaten. Devlet, bu egemenler yaşamı o gözetim toplumun araçlarıyla, manipülasyon araçlarıyla zaten ele geçirmeye başlamıştı. Toplumu bir fabrika olarak düşünmeye başlamışlardı. Ama 70'lerdeki enformasyon teknolojilerinin yükselişiyle birlikte hayal edemeyecekleri bir düzleme kadar gitti bu süreç. En başta söylediğimiz mevzu. Eğer bir akıllı telefonunuz varsa nereye giderseniz gidin işinizin başında kalıyorsunuz. Nereye giderseniz gidin çalışıyorsunuz. Yani böyle bir şey var. Böyle bir düzlem var. Şimdi şeye dönelim istiyorum Görkem. Dijital emek kavramına dönelim istiyorum. Belki dijital emek kavramını açıkladığımızda esas meselemiz olan o dijital emek sömürüsünü daha iyi ortaya koyabiliriz. Belki biraz şeyle giriş yapayım ve sana bırakayım bu maddi olmayan emek.
Yani dijital emek meselesine döndüğümüzde şöyle bir şey bizi karşılıyor. Yani burada bir Fuchs anlatısı yapacağım. Yani en alanla alakalı en takdir ettiğim ve en takip ettiğim kişi olduğu için. Fuchs aslında dijital emeği dijital emek süreçlerine gelene kadar ki o maddi işte materyallerin üretim aşamasını da içerisine dahil ediyor. İşte Afrika'da telefon içerisindeki çiplerde kullanılacak materyallerin çıkartılması çalışan insanların da dijital emek sömürüsü altında olduğundan bahsediyor. Ama bizim değineceğimiz, bizim ilgileneceğimiz nokta aslında burası değil. Bizim değineceğimiz nokta dijital emek dediğimiz kavramın bizim internet üzerinde her saniye ürettiğimiz verilerle, yaptığımız tıklarla, paylaştığımız postlarla, işte yaptığımız yorumlarla oluşturduğu verilerin firmalar tarafından metalaştırılması üzerine baklanan bir iş. Yani bizim internet üzerindeki süreçlerde yaptığımız her işlem firmalar için satılabilecek bir ürün haline geliyor. Haliyle burada da biz aslında bir sistemin çalışanları konumundayız.
Yani Twitter'da attığımız bir tweet, Facebook'taki bir post, bir Instagram fotoğrafı,
Google'da yaptığımız bir arama.
Bir arama aslında bir üretime tekabül ediyor.
Aslında bir üretim ifade ediyor.
Üretim olarak kabul ediliyor literatürde,
evet.
Değil mi?
Yani bu noktada da aslında bu alanın en büyük çalışanı olan bizler müthiş bir sömürü altında oluyor. Burada belki Marx'ın artı değer kuramından da bahsetmek gerekli olabilir. Çünkü benim bu açılımımdan önce belki senin bir artı değer tanımı vermen, bir artı değer konuşması yapman doğru olabilir.
Yani artı değerin özü şu, çok kısaca bu tartışmada tuttuğu yer de kıymetli bence. İşçi emeğini işverene bir ücret karşılığı satıyor ve bu emeğini sattığı süre içerisinde işçinin yarattığı bir şey var, bir değer var. Ama günün sonunda işçi yarattığı değerin yalnızca bir kısmını ücret olarak kendine geri alabiliyor, geri kazanabiliyor. Büyük bir kısmı bu işçinin yarattığı değerin işveren tarafından sermayeye ekleniyor, kar olarak kullanılıyor. Bu da artı değer olarak tanımlanıyor çok.
Bu aslında internet ekonomi politiğinin küçük bir kısmını kapsıyor. Aslında bizim belki değinmemiz gereken nokta senin de az önce belirttiğin gibi köle emeği.
Yani internette aslında bir artı değerin şeyi, gaspı vesaire söz konusu değil. İnternette bir köle emeği var. Çeşitli manipülasyon araçlarıyla kendilerini sürekli paylaşımda bulunmaya zorlanmış bir kitle, sürekli paylaşım yapan, bilinçleri ağ tarafından özümsenmiş, medyalaşmış bilinçlere sahip olan bir kitle var. Ve bu kitlenin yaptığı üretim sayesinde trilyon dolarlık şirketler, Google, Twitter, Facebook karına kar yapıyor. Karına kar katıyor. Aslında üretici burada şeyler oluyor. Kullanıcılar, o milyonlarca kullanıcı, yani biz oluyoruz. Burada bizim gönderilerimiz, bizim paylaşımlarımız bir pazar araştırmasının nesnesi haline gelebiliyor. Bir seçim araştırmasının ürünü olabiliyor.
Ya da veyahut internet üzerinden gösterilen reklamlara dair bir veri üretimi noktası oluyor.
Ve bu emeğin karşılığı, bu emek sürecinin karşılığı herhangi bir biçimde ödenmiyor. Yani aslında el konulan bir artı değer söz konusu değil. Bir şey var, bir köle emeği var ortada bütünüyle.
Ya burada belki şeyden bahsedebilir. Yani böyle bir sistem varken, böyle bir düzen içerisindeki insanlar neden buradalar? İnsanlar neden burada olma motivasyonlarını kendine buluyorlar kısmından bahsedebilir. Bilmiyorum bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun, ne demek istersin ama.
Güzel soru. Burada motivasyon ne olabilir? Burada pek çok farklı motivasyon olabilir. Yani kimleri var burayı bir kamusal alan olarak görüp burada devlete karşı, egemenlere karşı bir söz söylüyorlar. Ama ben biraz daha bu meseleyi kamusal insanın çöküşünden kurmayı tercih ediyorum. O Kaanların 3. programda çok iyi bir biçimde işledikleri bir şeydi. Neydi programın adı ya?
Çok da önemli değil. Reklam. Güzel programda değildi bu arada.
Kentman değil mi?
Ha, Kentman bir şey anladım. ABM'ler anladım.
Çok güzel, çok güzel.
Yok tüm hala ABM'ler aynıymış da falanmış da.
Kaan orada çok detaylı biçimde anlatıyor senetten. Kamusal insanın çöküşünü. Kısaca şöyle toplayabiliriz. Kamusallığın çöküşüyle beraber bu çağ içerisinde birey kendi içine dönüyor ve kendini kurmaya başlıyor. Sürekli o kendi benliğini inşa etmeye başlıyor. Ve sosyal medyada da aslında bu bireyin kendi benliği inşasını tweetleriyle, fotoğraflarıyla, videolarıyla, storyleriyle, binlerce farklı şeyle, farklı yolla kendi benliğini inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu kadar yoğun bir iletişim süreci, sürekli bir iletişim sürecini yarattığı bir yalnızlık içerisinde birey yapabileceği yegane şey yapıyor. O ağ ortamına tabi kılınmış bilinciyle kendi benliğini kurmayı sürdürüyor. Ben temel motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. İnsanların sosyal medyaya katılmasında.
Ya ben buna kesinlikle katılıyorum. Buna şerh düşeceğim hiçbir şey yok ama bahsetmek istediğim farklı bir noktada var. Burada insanların sosyal medya platformlarını, sosyal ağları kamusal olarak nitelendirmesine neden olan olgunun, bir şeyler söyleyebilme olgusunun aslında bu şirketler tarafından verilmediğini düşünüyorum. İnsanların buraya böyle bir atıfta bulunduğunu, insanların buraya bir kamusal atıfında bulunduğunu düşünüyorum. Yani burada aslında Woodyard'ın simülasyon kuramından bahsetmek doğru olabilir.
Bir simülasyon var ortada.
Ortada insanların oluşturduğu bir kamusal alan simülasyonu var. Ve bir o simülasyon artık semptomlarını göstermeye başlamış durumda. İşte insanlar bir şey için bir problemle alakalı bir topluluk olarak bir şeyler dile getirmek istiyorlarsa burada bir araya geliyorlar. Buradan bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Veya işte buradan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Buradan fikirlerini beyan etmeye çalışıyorlar.
Bunu özgürce yapabildiklerini.
Özgür yapabildiklerini düşünüyorlar ama aslında realitede böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu noktada işte Libya'da ve Mısır'da karşımıza gelen işte internetin komple kapatılmasına neden olan Switch Kill meselesi, Switch Off meselesi buna örnek olabilir. İşte Türkiye'de Türkiye'nin ve Rusya'nın işte Twitter nezdinde yaptığı işte tweet yasaklamaları başvurularından, mahkeme kararlarından burada bahsedilebilir. İşte erişim yasaklamalarından bahsedilebilir. İktidar mekanizmalarının her zaman böyle bir erişim engelleme gibi bir hakkının söz konusu olduğundan bahsedilebilir.
Yani o bir kamusal alan simülasyonu içerisinde o devletin, egemenin, her kimse orada egemen şeyini ihlal ettiğinde, o sinir uçlarına dokunduğunda aslında
senin
bütünüyle seni ortadan kaldırabiliyor. Evet. Yani
ya burada işte yine teknoloji fütüristlerinin işte savunduğu, yok kardeşim VPN'imiz var, yok oyumuz var, yok buyumuz var, işte ne bileyim kendi evimizde internetimizi mayalarız, yine bağlanırız gibi söylevler bana gerçekçi gelmiyor ki bu aslında kamusal alan dediğimiz tabire de bana göre uygun bir iş değil zaten.
Bu switch off dediğin şeyde kavramda, bu işte internet bütünüyle mi kapatılıyor?
Ülke içerisindeki internetin tamamı kapatılması. O zaman Arap Baharı'nda.
Herhangi bir şey zaten ulaşamazsın herhangi bir biçimde. Evet. Kendi internetini
yaratmadığı işte, sürece. Bu noktada da işte şöyle bir hikaye var. İşte Libya'da ve Mısır'da bu switch kill işleminin yapılabilmiş olmasının ana nedeni ülke içerisindeki kabloların tek bir merkezden ilerletiliyor olması. İşte burada liberal sistemin getirisi olan farklı firmaların, farklı kabloların vesaire olmadığı, işte tek bir merkezin burada olduğu vesaire falan filan gibi böyle bir teknoloji severlik söz konusu. Ama burada kaçırılan nokta tabii ki o liberalizmin getireceği tekelleşme durumu.
Yani o biz liberalizmin o rekabeti ne kadar sevdiğini son zamanlarda Huawei'in Google lisansının iptal edilmesinden zaten görebiliyoruz aslında. Şeyden, Türkiye'den biraz örnek verelim. Türkiye'de 2011'de başlayan süreçte Twitter bir kamusal alan olarak kullanılmaya başlanmıştı diye hatırlıyorum ben. Hashtaglerle vesaire gündem yapılıyordu ve politikacıların dikkati çekiliyordu o alana yönelik. Orada bir ses dile getiriliyordu. Bir talep gündeme getiriliyordu.
Ama tabii yani bu dile getirme yine işte o iktidar mekanizmanın isteği ve görmek istediği doğrultuda görülüyor ve karşılıklı.
Ki Gezi sonrasında zaten şeyi gördük aslında. Gezi'nin büyük bir şeyi vardı. Sosyal medya üzerinde ciddi bir egemenliği vardı. O alanı belirliyordu. Oradaki dili de değiştirmişti Gezi. Ama Gezi sonrası süreçte artık iktidarın yaşamsallığını tehdit ettiğini düşündüğü düzlemde ne yapmıştı hatırlıyoruz. O evet. Twitter kapatılmıştı ve Türkiye artık VPN'le tanışmıştı. Bu gezi
daha sonra VPN'ler yasaklandı.
Daha sonra VPN'ler falan yasaklandı. Bu yüzden bu şeye katılıyorum, yani bu sosyal medyanın bir kamusal alanı inşa ettiğinin bir aldatmacı olduğuna, bir simülasyon olduğuna, gerçek olarak nitelenemeyeceği şeyine katılıyorum.
Ve işte bahsettiğim üzere bu nedenlerden dolayı bir kamusal alan yaratmadığı gibi aynı zamanda da müthiş bir emek sömürüsü söz konusu bu alanda.
Çok teşekkür ederim.
Açın katıldığın için, geldiğin için çok teşekkürler. Yani keyifli o sohbet için çok teşekkürler.
İnanılmaz.
Keyif arkamızda aldım. İki adet uyuyan insan bıraktık. Ve bir adet uyuyan kedi bıraktık.
Kedi. Bento da burada.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Biraz sistematikten uzak. Dağınık.
Bir kılıç kapot.
Börük pörçük.
Geleneği haline gelmiş.
Alperlendiniz diyelim. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler dinlediğiniz için.